Ayrım 15, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 195. 19. Şair dostum Aynaroz. Ruhun bedenden yani dünyadan ayrılması zor, çok zor. Dağlar, denizler, şehirler, insanlar. Ruh bir ahtapottur. Bütün bunlar da onun kolları. İtalya ruhuma, ruhum İtalya'ya yerleşti. Artık birbirimizden ayrılmayız. Bir olduk biz. Dünyada insan ruhundan daha egemen bir güç yoktur. Fetheder, fetheder ve imparatorluğu ona her zaman dar gelir. Boğulur, soluk alabilmek için dünyaya hakim olmak ister. Frangistan'da toyluğuma rastlayan ilk seyahatim böyle geçti. O zaman hemen farkına varamadım ama taşranın sınırları içimde dağılmaya başladı. Dünyanın Yunanistan'dan daha zengin ve daha geniş olduğunu, güzellik, keder ve kuvvetin, Girit'le Yunanistan'ın kendilerine verdiklerinin dışında başka biçimlere de girebileceklerini gördüm. Kaç kez Rönesans resimlerine bakarken bunların yapılmasına neden olan tüm kutsal bedenlerin çürüdüğü, toprak olduğu düşüncesi karşısında dayanılmaz bir üzüntü ve acıya kapılmışımdır. İnsanın güzellik ve ünü güneş ışığı üzerinde sadece bir şimşek kadar sürer. İçimde yine iki büyük yara açılmaya başlamıştı. Bu ilk yolculuğumdan ölümden ziyade güzelliğin tadı kalmıştır damağımda. Ruhum böyle yeni bir isyan kaynağı bularak yenileşmiştir. Çünkü genç insanın basit ruhu güzelliğin deşilmesini ve Tanrı'nın elini ona uzatıp ölümsüz hale sokmamasını kabul etmez. Genç kişi ben Tanrı olsaydım der, ölümsüzlüğü sebil olarak dağıtırdım. Güzel bir bedenin ya da yiğit bir ruhun ölmesine izin vermezdim. Fakat ne biçim tanrıdır o ki, güzellerle çirkinleri, yiğitlerle alçakları aynı gübre çukuruna atar ve ayrım yapmaksızın ayağını üzerlerine basıp hepsini çamur eder. O adil değildir, ya sonsuz gücü yoktur ya da anlamamaktadır. Genç de çok kez bilmeden içinden yüreğini utandırmayacak bir tanrı yaratır. Bir gün Ernest Renan'a, ruhun ölmezliğine inanır mısınız diye sordum. O çok muzip hokkabaz, bak bakalım ölümsüz olması için ben bir neden görmüyorum diye karşılık verdi. Ben de ama büyük ruhların tenden ayrılıp ölmemesi gereğine inanıyorum. Yunanistan'a böyle manen yaralı bir halde döndüm. İçimde manevi isyanlar, ruhsal kargaşalar, düzensiz ve durulmaz kaynaşıyordu, ne yapacağımı bilmiyordum. Önce çok eski sorulara bir karşılık, kendi karşılığımı vermek ve ne olacağım yolundaki kararımı sonra almak istiyordum. Önce yeryüzünde hayatın amacının ne olduğunu bulamazsam, benim kendi küçük hayatımın amacının ne olduğunu nasıl bulabilirim diyordum. Ve hayatıma bir amaç vermezsem, eyleme nasıl geçebilirim? Yaşamın amacının ne olduğu hakkında nesnel düşünmek beni ilgilendirmiyordu. Hatta bunu boş ve gereksiz buluyordum. Benim tasam kendi özgür irademle, kendi duygusal ve entelektüel ihtiyaçlarıma uygun olarak kendi yaşamıma kazandıracağım anlamı bulmaktı. Ancak böylelikle evrenin bütünlüğüyle uyum içinde bir olabilirdim. Bu metafizik endişeler bir genç için hastalıksa ben o devirde ağır hastaydım demektir. Atina'da yalnızlık. Gündelik hayat kaygısı dostlarımın akıl ve yüreğini kurutmuştu. Bir tanesi, düşünecek vaktimiz yok dedi. Öteki, sevecek zamanımız yok dedi. Bir başkası gülerek, yaşamanın amacıyla mı ilgileniyorsun dedi. Boş yere ne uğraşıyorsun zavallıcığım? Ben üzerimizden geçen mavi kuşun adını sorduğumda, köylünün verdiği karşılığı hatırladım. Bana alaylı alaylı bakmıştı. Boş yere ne uğraşıyorsun be zavallıcığım? Yenmez o. Arkadaşlarıma takılan alaycı adamın biri de beni nükte dolu bir bakışla süzerek söze karıştı ve şu maniyi söyledi. Bir mani söyleyeceğim sana, yapabildiğimce hor görerek, sıç, ye, osur, iç. İşte insanın hayatı. Entelektüellerde ise köşeli kıskançlıklar, köşeli kavgalar, dedikodu ve gevezelik. Can sıkıntısından kurtulmak, içimdeki çığlığı koparmak için yazmaya başlamıştım. Tehlikeli, büyük, edebi gevezelik yuvasının bulunduğu Deksameni'ye çıkıyor, bir köşeye oturuyor, dinliyordum. Gevezelik etmiyor, meyhanelere gitmiyor, kağıt oynamıyordum. Dayanılmaz biriydim. İçimde kurduğum üç büyük trajedi canımı yakıyordu. Geleceğin mısraları henüz müzikten ibaretti ve uğultuyu aşıp söz haline gelmek için mücadele ediyorlardı. İçimde biçimlenmek için üç büyük cisim çırpınıyordu. Odysseus, Nikeforos Fokas ve İsa. içimden kopmak, hem kendileri kurtulmak hem de beni kurtarmak istiyorlardı. Hayatım boyunca bana büyük, kahraman ruhlar hükmetmiştir. Belki de çocukluğumda Azizlerin hikayelerini okuduğum ve ben de Aziz olmak istediğim için. Daha sonra da yine nasıl bir hırsla eğilip kahramanları okuyordum. Fatih ve araştırıcı Don Kişotları. Kahramanlıkla azizliği bağdaştıran biri oldu mu benim için insanın prototipi haline alıyordu. Ben seni biri ne de öteki olabildiğim için, yani beceriksizliğimden ötürü kendimi yazıyla avutmaya çalışıyordum. Kendi ruhuma sık sık sen keçisin diyor ve sızlanmaya başlamamak için gülmeye çalışıyordum. Sen keçisin zavallı ruhum. Açsın ve etle ekmek yiyeceğin, şarap içeceğin yerde bir tabaka beyaz kağıt alıp yazıyorsun. Et, ekmek, şarap. Sen kağıt yiyorsun. Bir gün rastlantı sonucu bir ışık yandı. Kifisiyaya çamların arasında küçük bir eve tek başıma sığınmıştım. İnsanlardan asla nefret etmezdim. Onları daima severdim ama özellikle uzaktan beni görmeye biri geldiğimde içimdeki giritli uyanır, evime bir adam kabul etmenin bayramını yapardım. Bir süre neşeyle onu dinler, içine nüfuz ederdim. Yardım edebilirsem sevinerek yapardım ama konuşma ve ilişki uzun sürerse çekinir, yalnız kalmak için can atardım. İnsanlar da kendilerine ihtiyacım olmadığını, kendi sohbetleri olmadan yaşayabileceğimi anlıyor ve bundan ötürü beni hiçbir zaman affedemiyorlardı. Çok az insanla uzun süre ve sıkıntı çekmeden bir arada yaşayabiliyordum. Ama bir gün ışık parladı. O gün Kifisya'da benim için varlığı yokluğundan daha değerli olan kendi yaşımda birisiyle karşılaştım. Çok güzeldi ve bunu biliyordu. Büyük bir lirik şairdi, bunun da farkındaydı. Hayran olunacak büyük bir şiir yazmıştı. Şiirin havası, mısralar, dil, büyüleyici ahenk. Okumaya ve tadını çıkarmaya doyamıyordum. Bu şair kartallar soyundandı, kanatlarını ilk çırpışta zirveye ulaşıyordu. Daha sonra Nesir de yazmak istediği zaman onun gerçekten bir kartal olduğunu anladım. Uçmayıp da yerde yürümeye çalıştığında ağır ve beceriksiz bir şekilde yürüyen kartal gibiydi. Onun yapı taşı havaydı. Kanatları vardı, sağlam beyni yoktu. Bulanık bakışlarla uzaklara bakıyordu. Tablolar halinde düşünürdü. Poetika'nın bu adam için sarsılmaz bir mantığı vardı. Düşünceleri bulanıp çıkış yolunu bulamadığında kafasında ya parlak bir görüntü çakar ya da gürültülü bir kahkaha atarak kurtulurdu. Ama kendisinde büyük bir soyluluk, az bulunur bir zevk ve kibarlık vardı. İnsan onun konuştuğunu, mavi gözlerinin parladığını ya da şiirlerini okurken evdeki camların şangırdadığını duyar, antik Yunan rapsodicilerinin başlarında asma yaprakları ya da menekşelerden yapılmış taçlarla saraydan saraya dolaşıp vahşi insanları nasıl evcilleştirdiklerini anlardı. Gerçekten onun gördüğü ilk andan itibaren bu gencin insan soyunu değerlendirdiğini anladım. Hemen dost olduk. Birbirimizden öylesine ayrıydık ki hemen birimizin ötekine ihtiyacı olduğunu ve ikimizin bir arada tam insanı meydana getirdiğimizi anladık. Ben hüzünlü, az konuşur, halktan çetin bir kabuktum. Fazla sorularla, metafizik acılarla, gösterişli gurur beni aldatmıyordu. Güzel yüzün arkasındaki kafatasını seziyordum. Asla saf dil değildim, benim için kesin olan hiçbir şey yoktu. Prens olarak doğmuş değildim, olmaya çalışıyordum. O neşeli, çal çene güvenliydi. Soylu bir kanı, kendisinin ölümsüz olduğuna dair basit ve sağlam bir inancı vardı. Çağdaş ya da ölmüş hiçbir büyük yaratıcıyla kıyaslanmaya tenezzül etmez ve bu ilgisizlik ona güven ve büyük bir güç kazandırırdı. Bir kez ona ana arının düğün gününde havaya yükseldiğini ve ardından öbür arıların ordu halinde onu izleyerek yetişmek için çekiştiklerini, içlerinden ancak bir tanesinin yani damadın yetiştiğini, kraliçe arıyla birleştiğini ve bütün ötekilerinde düşüp öldüklerini anlattım. Bütün talipler diyordum, memnuniyetle ölüyor çünkü hepsi birmiş gibi tümü birden damadın çiftleşme zevkini duymuştur. Ama dostum gürültülü bir kahkaha attı. Bu söylediğini hiç anlamıyorum. Damat sadece ben olabilirim. Güldüm. Ben diye cevap verdim ve çok sevdiğim bir mistiğin sözünü hatırlattım. Başkalarının zaferinden taç giymenizi salık veririm. Ruhun adı ego değildir. Biz hepimizdir. Daha sonra kendisini daha iyi tanıdığım zaman şöyle dedim. Aramızdaki büyük fark şudur, Angelos. Sen kurtuluş yolunu bulup kurtulduğuna inanıyorsun. Ben kurtuluşun var olmadığına inanıyorum ve buna inanarak kurtuldum. Fakat onun derin bir yerinde çok sempatik, çok duygulu bir zaaf oturmaktaydı. Sevilmeye ve kendisine karşı hayranlık duyulmasına mutlak bir ihtiyacı vardı. Başarılı görünüşteki yüzüne ve gürültülü güvenine nüfuz edilebilirse, yolculara elini uzatan huzursuz bir asilzade görülürdü. Eski, çok senik bir dostu bana bir gün, "O sultanlık taslıyor ama dişi bir sultandır," dedi. Çoğu kıskançlıktan tavus kuşu gibi sürdüğü dış hayata karşı duydukları antipati nedeniyle ona ikiyüzlü diye bakıyorlardı. Hiçbir şeye inanmıyormuş ve bütün söyleyip yaptıkları yalan ve gösterişmiş. Tüylerini sürekli olarak açık tutan bir tavus kuşu ama bu tüyleri yolarsanız bayağı ve değersiz bir tavuk bulurmuşsunuz. Hayır, ikiyüzlü değildi. Yaşamı, büyük sözleri konuşması, şamatacılığı, dünyada tek olduğu ve isterse mucizeler yaratabileceği yolundaki inancı, derin iç güveninin basit içtenliğiyle çatışıyordu. Tek olduğunu uydurmuyor, buna vazgeçilmez bir şekilde inanıyordu. Yanmayacağına inanarak elini ateşe sokabilirdi. Kurşunların kendisine dokunmayacağına inanarak rahatça savaşa girebilirdi. Çok yiyor ve bununla böbürleniyordu çünkü her yediğini ruh haline soktuğundan emindi. Halbuki başkaları diyor ve gülmekten katılıyordu. Bir gün eski Atina sokaklarında gezindiğimiz sırada bana dedi ki, "Tanrı'yı içimde o kadar çok hissediyorum ki şu anda elime sen dokunsan kıvılcımlar saçar." Konuşmadım, sustuğumu görünce, "Ne?" dedi, "bana inanmıyor musun? Dene, dokun." Ve elini bana uzattı. Onu utandırmak istemiyordum. "Peki," dedim, "inanıyorum dememe ne gerek var?" Ben kıvılcım filan saçmayacağından emindim, buna inanıyordum. Emin miydim? Kim bilir, şimdi denemediğime pişmanım. O iki yüzlü müydü? Basit ve alçak gönüllü davransaydı o zaman iki yüzlü olurdu. Ama dünyanın en samimi adamıydı. Bir gün komikliğin sınırlarını aşıp çılgınlığın ateşli ve tehlikeli alanına giren bir olaya tanık olarak buna inandım. Birlikte çamlık bir koyda deniz kıyısındaki bir kır evinde kalıyorduk. Dante'yi, eski ahiti, Homeros'u okuyorduk. Uzun gezintiler yapmaktaydık. O gür sesiyle bana kendi mısralarını okuyordu. Tanışmamızın ilk günleri yani nişanlılık devremizdi. Arzunun en üst düzeyinden başka bir yerde soluk alamayan birini bulduğum için büyük bir sevinç duymaktaydım. Dünyayı yıkıyor ve yaratıyorduk. İkimiz de ruhun sonsuz bir güce sahip bulunduğundan emindik. Yalnız o kendi ruhunun, bense insan ruhunun sonsuz gücüne inanıyorduk. Bir akşam üzeri, akşam gezintisine hazırlandığımız sırada eşikte duruyor ve denize bakıyorken birden koşarak köyün postacısı geldi. Çantasından bir mektup çıkarıp arkadaşıma verdi. Sonra heyecanla kulağına eğildi ve korku içinde "Bir de koca bir paketiniz var," dedi. Arkadaşım bunu duymadı, mektubu okuyordu, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Elini uzatıp mektubu bana verdi. "Oku," dedi. Mektubu alıp okudum. Karısı ona, "Budacığım," diyordu. "Zavallı komşumuz Terzi öldü. Onu sana gönderiyor ve diriltmeni rica ediyorum." Arkadaşım sıkıntıyla bana baktı. "Zor olduğunu sanıyorsun değil mi?" dedi. Ben omuzlarımı kaldırdım. "Bilmem," diye cevap verdim. "Herhalde zordur." Ama postacının acelesi vardı. "Paketi ne yapayım?" dedi ve gitmek üzere ayağını kaldırdı. Dostum birden "Getir," dedi ve dönüp bana baktı. Sanki kendisine cesaret vermemi bekliyordu. Oysa ben büyük bir hoşnutsuzluk duyuyor ve susuyordum. Konuşmadan durduk, bekliyorduk. Güneş batmak üzere alçalıyordu. Deniz koyu pembe bir renk almıştı. Arkadaşım dudaklarını ısırıyor, bekliyordu. Az sonra iki köylü göründü. Yoksul bir tabut taşıyorlardı. İçinde Terzi vardı. Arkadaşım "Yukarı çıkarın," dedi. Aydınlık yüzü kararmıştı. Tekrar dönüp bana baktı ve sordu. "Ne dersin?" Huzursuz bakışlarını gözlerime dikti. "Ne dersin? Yapabilecek miyim?" diye tekrarladı. "Dene," diye yanıt verdim. "Ben gezmeye gideceğim." Deniz kıyısından yürüdüm, çamlarla denizin kokusunu soludum. Şimdi diye düşünüyordum. İki yüzlü mü yoksa rastgele, imkansız olanı isteyip deneyecek, tehlikeli derecede atak bir insan olup olmadığı anlaşılacak. Acaba ölüyü diriltmeyi deneyecek mi? Yoksa tam bir sahtekarlıkla gülünç olmaktan korkacak ve gidip yatağına yatacak mı? Bu akşam belli olacak. Dostumun ruhunun böyle karşımda terazide sallanışından ürperiyor ve canlanarak daha hızlı yürüyordum. Artık güneş batmıştı. Baykuşun acılı ve duygulu ilk ötüşü çamların arasından duyuldu. Uzaktaki dağ zirveleri yarı karanlık içinde silinmeye başladı. Gezintimi özellikle uzattım. Çünkü eve dönmekten huzursuzluk duyuyordum. Her şeyden önce ölünün varlığı beni rahatsız ediyordu. Bir ölüyle karşılaştığımda her zaman tiksinti ve korku duyarım. Sonra bu kritik anda arkadaşımın nasıl davrandığını görmeyi ertelemek istiyordum. Eve vardığımda benimkinin üstünde olan arkadaşımın odası ışık içindeydi. Yemek için iştahım yoktu. Uyumak üzere kendimi yatağa attım ama gözümü yummak nerede? Tepemde bütün gece hafif iniltiler ve yatağın gıcırtısını duyuyordum. Sonra birden uzun bir zaman aşağı yukarı giden ayak sesleri ve yine karyolanın gıcırtısı. Bütün gece. Arkadaşımın ara sıra iç çekip boğuluyormuş da hava almak istiyormuş gibi pencereyi açtığını duyuyordum. Geç vakit uyanıp dışarı çıktım. Masanın başında oturuyordu. Önündeki süte dokunmamıştı. Kendisini gördüğüm zaman ürperdim. Gözlerinin çevresinde iki büyük mavi halka belirmişti. Benzi solgun mu solgun, dudakları da bembeyazdı. Kendisiyle konuşmadım. Üzüntü içinde yanına oturdum ve bekledim. Sonunda kendini haklı çıkarmak istermiş gibi... ''Ben elimden geleni yaptım.'' dedi. Peygamber Eliseos'un ölüyü dirilttiğini hatırlarsın. Bütün bedeniyle yüzü koyun ölünün üstüne uzanır, ağzını ölünün ağzına yapıştırır, soluğunu üfler ve ulurdu. Ben de aynı şeyi yaptım. Sustu biraz sonra da. ''Bütün gece.'' dedi. ''Bütün gece ama boşuna.'' Hayrete kapılmıştım. Dostuma bakıyor, onu süzüyordum. Gülünç duruma düşmüş, hatta onu da aşmıştı. Trajik kaçıklık sınırına yaklaşmış bulunuyordu. Şimdi de tükenmiş bir halde karşımda oturmaktaydı. Ayağa kalktı, eşiğe kadar gitti, karşısındaki denize baktı, alnında toplanan iri ter damlalarını sildi. Dönüp bana sordu, ''Peki şimdi ne yapacağım?'' ''Papazı çağır, gelip onu gömsün.'' diye cevap verdim. ''Biz de gider deniz kıyısında bir gezinti yaparız.'' Koluna girdim, titriyordu. Pabuçlarımızı çıkardık, çorapları fora ettik, deniz kıyısında su içinde çırpınıyor, serinliyorduk. Arkadaşım konuşmuyordu ama denizin serinlik ve hışırtısının onu yatıştırdığını anlıyordum. Sonunda mırıldandı. ''Utanıyorum. Yani ruhta her zaman kuvvet yok mu?'' ''Henüz yok ama olacak.'' diye yanıt verdim. ''İnsanın sınırlarını aşmayı istemen büyük bir yiğitliktir. Ama bu sınırları korkusuzca tanımak ve umutsuzluğa kapılmamak da büyük bir yiğitliktir. Kafalarımızı taşlara vuracak, vuracağız. Birçok başlar dağılacak ama bir gün taşlar kırılacak. Ben onları kıracak olanın kafam olmasını isterdim.'' dedi ve hırsla denize bir çakıl attı. ''Ben!'' diye bağırdı. ''Başkası değil.'' Gülümsedim. ''Ben, ben. Dostumun kapısız, penceresiz, korkunç hapishanesi buydu. Onu teselli etmek için, insanın varabileceği en yüksek zirve neresidir?'' diye sordum. ''Beni, egoyu yenmesi bu zirveye ulaştığımız zaman Angelos, o zaman kurtulacağız.'' Konuşmuyordu ama eliyle hırslı hırslı dalgalara vuruyordu. Aramızdaki hava ağırlaştı. ''Geri dönelim.'' dedi. ''Yoruldum.'' Yorulmamış ama kızmıştı. Geri dönerken bütün yol boyunca bir kelime bile konuşmadık. Hızlı yürüyorduk, hafif bir rüzgar çıkmıştı. Deniz soluyordu sanki, hava tuzlu ve nemliydi. Eve vardığımızda kötü havayı dağıtmak için arkadaşımın zengin kütüphanesine uzandım. İşte dedim, gözlerimi yumacak, bir kitap alacağım, kararı o verecek. Arkadaşım sinirli bir halde ne kararı verecek dedi, yarın ne yapacağımıza. Gözlerimi yumdum, el yordamıyla bir kitap aldım. Arkadaşım elimden kaptı ve açtı. Resimli büyük bir albümdü. Manastırlar, keşişler, çan kuleleri, serviler, uçurumun üzerinde hücreler, aşağıda da vahşi bir deniz. Aynaroz diye bağırdım. Arkadaşımın yüzü güldü. Ben de bunu istiyordum diye bağırdı. Yıllardır bunu istiyordum. Gidiyoruz. Kollarını açıp beni kucakladı. ''Hazır mısın?'' dedi. ''Demir çizmelerimizi giyelim. Canavar değil miyiz? Demir ayakkabılarımızı giyelim de Aynoroz'un üzerinde yürüyelim.'' 15. ayrımın sonu. Sayfa 204.